yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'da saat 14 sularında Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla tüm İstanbullu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlamak istiyoruz programımıza. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, havalar soğumaya başladı. Grip salgınları kapıda, özellikle bağışıklık sistemi düşük olanlarda, çocuklarda ve risk grubundaki kişilerde etkili olan grip virüsünden nasıl korunabiliriz diye soracağız değerli doktorumuza. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı konuğumuz olacak programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Mevlana Celaleddin Rumi'nin 812. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikleri konuşacağız. Hemen sonrasında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki sağlık ve emeklilik hakları konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Üşütmesin, zor olmasın sabahlarına. Sakın ağlamasın, bir kendini bilmeyene bağlamasın gönlünü, gitsin bir hak edene. Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden. Özledim, sor neden. Sevmek yetmiyor bazen. Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden. Ne olur söyle, çok özledim, sor neden. Sevmek yetmiyor bazen. Sevmek yetmiyor bazen. Zor olmasın sabahlarına. Sakın ağlamasın, bir kendini bilmeyene bağlamasın gönlünü, gitsin bir hak edene. Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden. özledim, sor neden. Sevmek yetmiyor bazen. Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden. Ne olur söyle çok özledim, sor neden. Sevmek yetmiyor bazen.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı bizlerle birlikte. Sayın Savaşçı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Havalar soğumaya başladı. Yazı özellikle çok seviyorduk. Güzel de hava ama şimdi birden yağmurlar da gelmeye başladı. Haliyle okullar da açıldı. Grip enfeksiyonuyla karşı karşıya kaldık. Gerçi şimdi ben grip diyorum ama acaba doğru bir ifade mi kullanıyorum, hemen soralım değerli doktorumuza.
Evet, bunun bir ayrımını yapalım programımızda. Şimdi tabii grip, influenza dediğimiz hastalık aslında. Tabii grip oldum aslında basit bir tabir gibi algılanıyor ama griple nezleyi, soğuk algınlığını ayırmamız gerekiyor bu durumda. Çünkü en çok görülen viral enfeksiyon hastalıklarıdır aslında bunlar. Çünkü insan hayatı boyunca defalarca bu enfeksiyona yakalanabilir. Bunun da ayrımı tabii... grip insanda gerçekten ciddi bir etki bırakabilir. Paçavra hastalığı dediğimiz bir hastalıktır aslında bu. İnsanı resmen yatağa yapıştırır. Bütün kas ağrıları, ateş çok ciddi bir tabloya ulaştırabilir. Ve grip enfeksiyonu sonrasında da ikincil başka hastalıklar da ortaya çıkabilir. Orta kulak iltihabı, zatüre, sinüzit, işte boğaz iltihabı birçok hastalığa da neden olup kişileri hastaneye yatırması nedeni olabilir. Yoğun bakım ihtiyacı görülebilir. Onun için tabii bu ayrım yapmak lazım. Nezle soğuk algınlığı influenza dışındaki diğer virüslerden. Çünkü yüzden fazla virüs var ve bunlarla senede defalarca enfeksiyon olabiliriz. Bir de tabii dikkat edeceğimiz husus aslında grip mevsimi genelde Ekim'in sonunda başlar.
Biz şu an grip mevsiminde
tabii
değiliz.
Değiliz. Şu anda bu yüzden bir korkumuz yok
nezle
aslında.
Nezle mevsimindeyiz
şu anda, evet. İşte ilkbaharda bahar nezlesi gibi o alerjik nedenlerle. Şu anda aslında nezle mevsimindeyiz. İşte rinovirüsler, koronavirüsler gibi çeşitli virüslerle enfekte olmaktayız şu anda. Tabii okul sezonu açıldı. Toplu yaşamlar, toplu ulaşım araçları artmış oldu. Bunun etkisiyle biraz bulaş olaylarımız artıyor. Çünkü virüsün bulaşma şekli zaten genelde sekresyonlarla, burun akıntısı, işte öksürük, damlacık enfeksiyonuyla bulaş olduğu için yayılması çok kolay oluyor bu açıdan. Tabii burada asıl önemli olan nezleden çok korunma, tabii hijyenik kurallara dikkat etmemiz başlığıyla irdeleyebiliriz. İşte el hijyeni burada en önemli husus. Toplu ulaşım araçlarının işte çok kullanmamak, özellikle tabii bağışıklık sistemi baskılı kişiler buna çok dikkat etmesi gerekir. Tabii gelişmiş ülkelerde aslında dikkat edilen çok önemli bir nokta vardır izlediğimiz zaman. Hasta kişi maske takar. Bizde de aslında tam tersidir. Hasta olmayayım diye maske takan insanlar olabilir. Hasta kişi hem istirahatiyle, işte hem belki işe, okula gitmeyerek bu viral enfeksiyonu topluma yaymaması gerekmekte. Tabii kişinin burada kişisel öz bakımı da çok önemli. İşte düzenli uyku, düzenli egzersiz yapması, açık havayı çok kullanması ve evlerimizi, çalıştığımız kurumları sık sık tabii temiz havayla havalandırmak, tabii bağışıklık sistemimizi baskılayıcı stres faktörünü hayatımızdan çıkarabilirsek bu çok önemli olur.
Onu zaten başarabiliriz evet. Belki.
Şu anda mesela bugünlerde uygulanmaya başlanan tütün dumansız hava yine önlemlerimiz var. Tabii bunu biz nadir uygulayan ülkelerdeyiz aslında, ülkelerdeyiz. Bu da mesela solunum yollarındaki koruma faktörlerini, sigara dumanı çok baskılayıcı bir etken. Sigara içmememiz gerekir kısacası, tekrar bunu vurgulayabiliriz. Tabii grip başlığı altında şimdi bunlar viral enfeksiyonlar. Bir yanlış halkımızda da ateşi olunca veya çok kendini böyle kırgın, bütün eklemleri, kas ağrıları olunca
hemen grip oldu diyoruz.
Grip oldu ve evet doğru grip oldu ama antibiyotiğe de sarılıyoruz. Şu anda aslında ya, ülkemizin çok, yanlış, çok önemli bir sorunu da antibiyotik kullanımı, yanlış antibiyotik kullanımı. Akılcı ilaç ne yazık ki hala çok büyük hatalarımız var. Bu tabii nelere mal oluyor? Hem ülkemizin maddi kayıpları hem de dirençli bakterilerin gelişmesine neden oluyor toplum içinde. Ve biz ne yazık ki yine dünya sıralamasında en başlardayız antibiyotik kullanımında. Tabii bir de enfeksiyon hastalıkları olarak bu bizim en büyük sorunumuz. Evet. Dirençli bakteriler arttıkça gripin getirdiği mesela komplikasyonlar, pnömoni, zatüre gibi nedenlerle yoğun bakıma yatırdığımız hastaları bu sefer dirençli bakterilerle enfekte olup gelen hastalarımıza kullanacağımız ilaç aralıkları çok azaldı. Çok dirençli etkenler ortaya çıktı. Bu yüzden
hastanelerde asla, yatan tabii, hasta sayısı da artıyor tabii buna bağlı olarak.
Özellikle kış mevsiminde evet, gittikçe artmaya başladı. Seyahat enfeksiyonları tabii yine artıyor. İşte çeşitli ülkelerden çeşitli mikroplar tabii taşınmış oluyor. Direnç olayı çok ciddi bir sıkıntımız. Bu yüzden grip olunca asla ve asla antibiyotik kullanmayalım. Doktorumuza mutlaka gidelim. Doktorumuz önerirse ateş düşmedi, şikayetlerimiz oldu, öksürüğümüz kesilmedi, produktif dediğimiz sekresyonlarımız artıp öksürüğümüz artarsa, göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı yaşarsak, özellikle bu bağışıklık sistemi baskılı hastalar ve kişiler de, mesela gebelik de bir bağışıklık sistemini baskılayıcı bir nedendir. Çocuklar da, yaşlı kesim de böyle tabii. 65 yaş ve üzerine.
Hep riskli
tabii, hep
kişiler.
Risk grupları. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Tabii biz grip, influenza deyince ne yazık ki yine ülkemizde bunu enfeksiyon hastalıkları bakanlığımız defalarca bu olayları sosyal medya, yazılı metinler, medyadan iletmemize rağmen aşılanma oranlarımız çok düşük. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılanma seviyesi %75 hedefi varken ülkemizde ne yazık ki bu %7, %10'larda kalmakta. Buna bağlı tabii influenza'nın...
Aşılanma dediğimiz bu arada grip aşısını
grip aşısı,
kastediyoruz
tabii, grip aşısı
değil mi?
Ve diğer bütün aşılar aslında evet, tabii onu da işleyebiliriz. Belki uzun bir konu çünkü bu ama tabii dediğim gibi pnömoni mesela grip sonrası gelişebilir. Tabii burada bağışıklığı baskılanmış hasta gruplarımız, kişiler mutlaka pnömokok aşısı da yaptırması gerekiyor. İşte o da çeşitli tip aşılarımız var.
Tabii hasta devlet, olmadan önce tabii, yaptırmak
tabii, tabii,
gerekiyor
bu koruyucu
değil
aşı
mi?
Olarak,
koruyucu
tabii,
aşı olarak.
Bunlar işte mesela hac mevsiminde hacca gidenlere uygulanabiliyor. İşte çeşitli ameliyat olup risk altındaki hastalara, işte lösemi hastalarına, hematolojik hastalığı olanlara, tabii ki yaşlı popülasyona bu aşılarımız da uygulanıyor, pnömokok aşımız. Ama grip aşımızda istediğimiz seviyeye hiç ulaşamadık biz. Özellikle sağlık personeli başta olmak üzere toplu yerlerde çalışanlar, öğretmenlerimiz, işte çocuklarımız ve aşı sınırımızla şimdi devletimiz hem pnömokok aşısını hem belirli risk faktörleriyle grip aşısını da zaten ödüyor. SGK kapsamında ödeniyor aslında. Ücretsiz de yapılabiliyor. Burada mesela grip aşısında özellikle 65 yaş ve üzerindekiler, yaşlı bakım evi, huzur evinde kalanlar, gebeliğin ikinci ve üçüncü ayındaki gebelerimiz, astım dahil kronik akciğer hastalığı olanlar, şeker hastalığı toplumumuzda %10 oranlarında mesela çok yüksek bir oran, kronik hastalığımız olanlar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, diyaliz hastalarımız, kan hastalığı, hematolojik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi doğuştan veya sonradan baskılanmış birçok hastamız da var şu anda tabii. Özellikle de 6 ay 18 yaş arasında çeşitli ilaç kullanan çocuk hastalarımız da mutlaka aşı programını almamız gerekiyor. Bu aşımız da toplum biraz tabii acaba hani her yıl grip oluyorum ben, niye aşılanayım, değişiyor mu aşı diye düşünebiliriz.
Aslında evet, tam inanın o soru aklımdan geçti. Çünkü dediniz ya hani yüzden fazla virüs tespit edildi diye. Şimdi ben bu yılın aşısını vuracağım ama önümüzdeki yıl bambaşka bir virüs salgını ortaya çıkacak. Ve benim işte kullanmış olduğum aşı o virüsleri öldürmeye yetmeyecek. Her yıl başka tip aşı mı vurulmak gerekiyor yoksa onun bir sistematiği var mı?
Bunun bir sistematiği var. Bu 100 çeşit virüsün yaptığı enfeksiyonlar tablosu çok hafif seyreden zaten nezle. Bunları ekarte edebiliriz. Asıl sıkıntımız influenza'nın neden olduğu hastalıklar ve komplikasyonlar.
Yani grip.
Grip tabii.
Ağır gripten
ağır
bahsediyoruz.
Gripler, tabii. Ciddi pandemilere yol açabilir. İşte biz ülkemizde yakın zamanlarda yaşadık çeşitli salgınlar boyutunda. Grip salgınları olabilir. Dünyada bazı salgınlar olabilir. Şimdi zaten şöyle ele alırsak olayı. Grip her yıl dünya nüfusun 1 milyar insanı etkiliyor. Bunların 5 milyonu dünya genelinde ağır hastalık tablosuna yakalanıyor. Ve bizim görmediğimiz tabii belki başka nedenlerle de bu kayıtlara girdiği için 500 bin ölüme yol açıyor dünya genelinde. Çok,
çok
yüksek
ciddi.
Bir rakam. Evet. Çok yüksek bir rakam. Tabii biz zatürreden belki hani işte çeşitli üzücü olaylar yaşandı diyoruz ama asıl başlangıç noktası grip.
Griple
normalde.
Griple başlıyor tabii. Sonrasında zatürreye çeviriyor.
Evet. Şimdi tabii burada da aşılarımız Dünya Sağlık Örgütü her yıl o yıl denk geleceğimiz virüse karşı aşı oluşturulur zaten. Ona göre üretim yapılır. Yani o yılki üretilen aşıyı mutlaka olacağız zaten.
Evet.
Ve aşı zamanımızda özellikle Ekim'in ortasının sonunda başlayıp çünkü 6 aylık bir etkin koruma dönemi vardır. Zaten influenza grip sezonunda o sezondadır zaten. Aşılarımızı olduktan sonra ve herhangi bir yan etkisi olmayan bir aşılar aslında bunlar. İşte felç yapmaz, ateş yapmaz. Gebelere bile uygulayabildiğimiz bir aşı zaten. Dolayısıyla çok rahatlıkla uygulayabiliriz.
Tabii çünkü zararı var mı diye de hep düşünülüyor.
Yok tabii
değil
hiçbir
mi?
Yan etkisi yok. Sadece lokal belki her aşıda olduğu gibi. Tetanoz aşısında da olabilir.
Küçük kızarıklık belki.
Olabilir. Ufak bir kolda kızarıklık, evet. Şişlik olabilir. Bir tek tabii işte yumurtadan elde edildiği için yumurta alerjisi olanlar yaptırmayabilirler. Bir de bazı nörolojik hastalıklar, MS hastalığında mesela onlara dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bazı MS'i tetikleyici noktaları olabilir. Doktorunuz önerdiği zaman ekstradan sakın yaptırma dedikten demediği sürece mutlaka olmamız gereken bir aşı.
Yani doktorunuza sormaksızın direkt bir eczaneden alıp yaptırabiliriz.
Özellikle mesela işte kemoterapi gören kanser hastalarımız, bağışıklık sistemi baskılı hastalarımız mutlaka yaptırmaları gerekir. İlaç tedavisi aldıkları dönemde aşı yanıtı düşük olacağı için yaptırmayabiliriz biz. Ama tedavi aralıklarında da aşıyı yaptırabilirler. O zaman antikor seviyesine, yeterli antikor seviyesine ulaşabiliriz. Ve aşı influenza'ya karşı özellikle genç, orta yaş ve daha ilerisinde de çocuklarda %80 bir koruma sağlıyor. Yaş ilerledikçe 65 yaş ve 70 yaş üzerinde düşüyor ama %60 bir koruma bile bence yeterlidir bu hastalığı geçirmekten ziyade.
Evet.
Dolayısıyla aşı tabii dikkat etmemiz gereken bir husus. Şimdi piyasada çeşitli aşılar var. Güvenebiliriz zaten hepsi Sağlık Bakanlığımızın onayıyla. Üçlü aşı, dörtlü aşı. Belki onu hani şimdi ailelerimiz araştırıyordur. Mümkünse dört tip virüsün içinde koruyucu virüsün olduğu aşı. Ama yoksa da üç tipte koruyucu virüs o aşıyı da yaptırabiliriz. Devlet ödemesi altında zaten dediğim gibi riskli gruplarda özellikle veya işte eczaneden alıp sağlık ocaklarında veya hastanemizin işte ben aynı zamanda aşı birimli sorumluyum. Hastanemizin aşı birimlerinde de işte pnömokok aşısı, yine meningokok aşısı, influenza aşısı bu aşılar tabii risk gruplarına ücretsiz olarak yapılmakta.
Peki şöyle bir tespit var mı? Örneğin çocukken tam şimdi rakamını hatırlayamıyorum ama 10 tane aşı yapılması gerekiyor bir çocuğa ama aradan zaman geçti. Hangilerini yapılıp yapılmadığını aile karıştırdı, hatırlayamıyor. Yıllar geçtikten sonra vücutta hangi aşıların var, hangilerinin yok olduğunu araştıran bir hani kandan değer var mıdır? Bu şekilde bir araştırma var mıdır?
Tabii kızamık, kısamıkçık, kaba kulak, hepatit aşılarımızda antikor seviyesine bakarak bunları tespit edebilirsin. Aşı yaptırıp yaptırmayacağımıza karar verebiliriz. Ama tabii grip aşısının böyle bir özelliği yok. Onun dışında tetanoz aşısında tabii antikorunu ölçemeyiz rutin sistemde. Ama diğer aşıların seviyelerini ölçebiliriz.
Evet. Bağışıklık sistemi konusundan biraz bahsedelim Sayın Savaşçı. Örneğin biz tabii aşıdan bahsediyoruz, aşı yaptıralım ama çoğu kişi de diyecek ki hani ben aşı yaptırmaktan imtina ediyorum, yaptırmak istemiyorum. Peki onlar vücutlarının bağışıklık sistemini nasıl geliştirebilirler? Gribe yakalanmamak ya da nezleye yakalanmamak için neler yapabilirler?
En önemlisi aslında el hijyeni. Uyku düzenimizin iyi olması, egzersiz yapmak, bulunduğumuz ortamları havalandırmak devamlı. Ve tabii mesela örnek veriyorum, cep telefonu kullanımı çok yaygın toplumda. Cep telefonundaki, Lancet'te yayınlanan bir yayın bu son dönemde, cep telefonundaki bakteri yükü klozetlerdeki yükten daha fazla, 20 kat daha fazla gibi.
Doğru, her yere koyuyoruz tabii, değil mi? Masaya koyuyoruz.
Elimizde devamlı temasta, işte otobüs, metroda her yerde yine temas ediyoruz. Dolayısıyla el hijyeni burada çok önemli oluyor aslında. Birinci el hijyeni, düzenli uyku, çocuklarımızın tabii eğitimi bu konuda. Özellikle işte hapşırırken, öksürürken
damlacık yoluyla tabii. Elini ağızda tutması gerektiği konusunda.
Özellikle peçeteyle veya elden ziyade kol tabii. Şimdi okullarda onu öğrettiler, o başarıya ulaştı aslında biraz. Ama tabii havalandırma, dediğim gibi ortamların havalandırması ve özellikle bağışıklık sistemi baskılı hastaların kalabalık ortamlara girmemesi. Alışveriş merkezine tabii ki gidebilir insan ama sabah saatlerine veya en güzel tabii yoğun olmayan saatlerde toplu taşıma araçlarını daha az kullanmaları, bu özellikle riskin arttığı dönemlerde ona da dikkat edilebilir. Tabii ki beslenme. Beslenme de mesela çinko önemli bir destek vücudumuz için. Onun dışında C vitamini ağırlıklı mevsimdeki taze meyve sebzeler. Tabii ki beslenme sıkıntımız varsa vitamin destekleri alınabilir. İşte zerdeçal likit kapsüllerimiz var çeşitli piyasalarda. İşte zencefiller. Aslında biraz lokman hekim takviyelere tabii bu durumlarda hasta olmadan önce tabii ki bunları desteklerimiz lazım.
Yoksa hasta olduktan sonra bardak tabii bardak alınabilir bile yüksek bir işe yaramıyor
ne yazık ki. Çok etkisi olmayacaktır. Ama dolayısıyla doktorlarımıza inanalım, güvenelim, hijyenik yaşamaya çalışalım ve aşımızı yaptıralım. Aşı olayı en önemli husus bu konuda.
Evet, imtina ederler demiştim ama imtina etmesinler.
Dinleyicilerimiz kesinlikle mümkünse bize güvensinler. Çünkü biz, ben mesela örnek vererek açıklamak istiyorum. Kendime, eşime, çocuklarıma, küçük kızlarım var. Onlara 2 yaşından, cümlemizin 2 yaşından itibaren hep aşılattırıyorum onları. Çünkü çocuklarda çok fazla astım sıkıntısı, alerjik yakınmalar, işte akciğer enfeksiyonu, onlar çok sık rastlanıyor. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet Sayın Savaş, çok teşekkür ediyoruz.
Biz çok teşekkür ederiz.
Henüz grip mevsimine girmemişiz ama aman diyelim, nezle mevsimindeyiz.
Tedbirimizi önceden alalım
tedbirimizi
tabii.
Tedbirimizi şimdiden alalım. Özellikle kalabalık yerlerde çok fazla bulunmamaya özen gösterelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için.
Biz çok teşekkür ederiz. Nazik davetiniz için teşekkürler. İyi yayınlar diliyoruz.
Sağ olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı stüdyo konuğumuzdu. Gripten, nezleden biraz bahsettik. Aman şimdiden geçmiş olsun dileklerimizde gribe ya da nezleye yakalanmamanız temennimizle. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Ne zaman ki kollarında bir yabancı zaman, ben o zaman ölürüm. O güzel ellerin başka bir el tutarsa, o güzel gözlerin başka göze bakarsa, ne zaman ki o kalbin başka kalple atarsa, ben o zaman, ben o zaman, ben o zaman ölürüm. Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa, ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman
sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar var. Sayın Yarar, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum.
16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nden bahsetmek istiyoruz. Uzun ve önemli bir festival, dünya çapında bir festival. Bu sene neler yapılacak, önümüzdeki yıllardan farkı var mıdır? Biraz anlatır mısınız dinleyicilerimize?
Öncelikle çok teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Böyle bir fırsatı Konya için tanıdığınız için ayrıca minnettarım.
Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim.
16 yıl önce 2004 yılında başlamıştık. Bugün 2019'a geldiğimizde 45 ülke, 129 grup, 785 sanatçı ve yaklaşık 15 bin dakikalık performans icra olunmuştur. Mistik Müzik Festivali, Hazreti Mevlana'nın hak aşıklarının gıdası, musiki dinlemektir sözüyle kendini özlü bir biçimde ifade etmektedir. Hı hı. Dünyanın neresinde olursa olsun, inanışı, duygusu, düşüncesi birbirinden farklı olabilir ama bu insanların derinliklerinde, iç derinliklerinde duydukları mistik duyuşları, hissedişleri herhangi bir enstrümanla ortaya koymaları bizim için önemli bir unsurdur. Konya Mistik Müzik Festivali bunu bir arada toplayan dünyanın en önemli festivallerinden bir tanesidir. Bu yılın etkinliklerine geldiğimizde öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önceki yıllarda sadece akşamları konserler olarak devam eden programlarımıza yeni bir etkinlik ilave ettik. Gündüzleri atölye çalışmalar yapmaya başladık. Hı hı. İlk atölye çalışmamızdan bahsedecek olursam, Göksel Baktagil ve Hasan Genç gibi Türkiye'de bilinen sanatçılarımızın icra ettikleri resital çok beğenildi, çok kabul gördü. Ayrıca Türk müziğinde geleneksel formlarda halk musikisinde abdal geleneği, yine cemevi musikisi, tekke musikisi, cami musikisi gibi alanlarda atölye çalışmalara gerçekleşmekteyiz. 22 Eylül'de başlamıştık programlarımıza. İlk gün saat 14'te yapılan açılış programının ardından akşam saat 20.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nden Ömer Faruk Tekbileğen konseri oldu. 23 Eylül Pazartesi günü Tuva Cumhuriyeti'nden Hunhur Tu, 24 Eylül Salı günü Tacikistan'dan Devletmet Holov ve dün akşam 25 Eylül Çarşamba günü ise İran'ın güçlü bir sesi Ali Rıza Kurbani misafirimiz oldular. Bu akşam Kuzey Afrika'dan Cezayir'den Nesime Şaban, Cuma günü Yunanistan'dan Sokrates Sinopolis ve Derya Türkan, 28 Eylül Cumartesi günü Norveç'ten John George Belkı, 29 Eylül Pazar günü yine Rusya'nın Dağıstan bölgesinden Ahmet Ahmedov sahne alacaklardır. Tabii bizim bu mistik müzik festivallerimizin son 3 yıldır TRT gibi güçlü bir partneri olduğu için 30 Eylül'deki Hazreti Mevlana'nın doğum günü özel konserini TRT'miz gerçekleştirecektir. Seher Yeli adını vereceğimiz bu konser yine müzikseverlerle veya sanatseverlerle buluşacak gönüllerde tas kuracağını ümit etmekteyiz.
Muhakkak öyle olacak. Gerçekten çok kıymetli bir festival. Yurt dışından da pek çok ülkeden katılımcıların olduğunu görüyoruz. Mutlaka çok da yoğundur. Öyle değil mi bugüne kadar gerçekleşen evet. gösteriler?
Konya'da salonlarımız inan almıyor. Örneğin dün akşam ben bu vesileyle de salona kadar gelip yer bulamadığı için dönen kardeşlerimizin bizi bağışlamasını istirham ediyorum. Evet. Çok güçlü bir katılım var. Türkiye içerisinden, Türkiye dışarısından özellikle davet ettiğimiz ülkelerin sanatçılarının çok yakın takipçileri, onların sevenleri de bu festivale katılarak bir turizm canlılığı da şehirde oluşturuyor. Ben bütün bu güzel festivalin oluşmasında izninizle Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum, Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve TRT Genel Müdürümüze hasreten en derin kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu festivalde Karatay Belediyesi'nin, Meram Belediyesi'nin, Selçuklu Belediyesi'nin de ciddi katkıları var. Onların başkanlarına şükranlarımı iletmek istiyorum.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Peki bu atölye çalışmalarına nasıl katılabilir dinleyicilerimiz? O konuda da bilgi verir
misiniz? Bizim bu sene atölye çalışmalarımız bizim bu sene ilk deneyimiz olduğu için herhangi bir kayıt veya ücret söz konusu olmadan halka açık olarak sürdürülüyor. Gelecek yıllarda bu sene bir anlamda bu işin denemesini yapmış olduk. Gelecek yıllara gerek yerli gerekse yabancı ilgililerinin kayıt yaptırarak atölye çalışmalarını takip etmelerine imkan verilecek. Hı hı. Soru cevap şeklinde oluyor. Dün yapılan Cemevi Musikisi atölye çalışmasındaki sanatçılarımızla izleyicilerimiz orada icra olunan eserlerle veya o eserlerin içerisinde yer aldığı ana başlığa yönelik sorularını soruyorlar, cevaplarını arıyorlardı.
Sayın Yarar, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Size ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ve özellikle Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çalışan tüm ekip arkadaşlarınıza da çok teşekkürlerimizi iletin lütfen.
Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olasınız.
Sevgili dinleyicilerimiz, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüsettar Yarar telefon hattımızın diğer ucundaydı. 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikleri konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
için ölmeye lüzum kalmadı. Yemin ettim aşka tövbeler olsun, tövbeler olsun. Bağrıma taş bastığım haberin olsun. Bana gülen benden dest beter olsun. Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Sayın Çetin hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün yine özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok çok ilgilendiren bir konuyu onlara ulaştırmak üzere programımızı devam ettiriyoruz. Türkiye'deki sağlık ve emeklilik haklarını konuşacağız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın. Mutlaka pek çok hakkı var bu anlamda. İsterseniz genel sağlık sigortasıyla başlayalım. Nedir genel sağlık sigortası? Yurt dışındaki vatandaşlarımız nasıl yararlanabilirler?
Evet, tabii aslında bugün hem genel sağlık sigortası hem emeklilikle ilgili hususlar belki yetişmeyebilir ama bugün genel sağlık sigortasıyla ilgili hususları şöyle en azından temel noktalarını dinleyicilerimizle birlikte paylaşmakta yarar var. Aslında genel sağlık sigortası dediğimiz sistem Türkiye'de ülkemizde adrese dayalı nüfus sistemine dayalı, bizim MERNİS dediğimiz sisteme dayalı olarak herkesin sağlık imkanlarından yararlanmasını öngören, yani sadece çalışan vatandaşlarımız değil, çalışmayan vatandaşlarımızın da ya da yurt dışından Türkiye'ye gelip Türkiye'de işte değişik amaçlarla örneğin öğrenim görmek, yurt dışından Türkiye'ye de biliyorsunuz bol miktarda üniversitelerimize öğrenciler geliyor. Öğrenim amaçlı gelenler olabilir ya da işte uluslararası işbirliği çerçevesinde kültürel değişim programı çerçevesinde gelen kişiler olabilir. Sanayi ve ticaret alanında yapılan yatırımlarda biliyorsunuz özellikle işte ulaşım, yol, köprü, baraj ve benzeri uluslararası projelerde birlikte o projeyi üstlenen ülkelerin işte mühendisleri, çalışanları, işçileri geliyor. Onların da yararlanabileceği bir sistem. Ev hanımlarımızın yani çalışmayan ev hanımlarının, öğrencilerin veya herhangi bir şekilde bir sağlık yardımı alamayan tüm kişilerin Türkiye'deki yararlanmasını sağlayan bir sistem. Genel sağlık sigortası sistemi GSS deniyor. Tabii bu sistemden yararlanmak için öncelikle adrese dayalı sistem dendiği için MERNİS sistemi genel sağlık sigortasından yararlanmak isteyen kişinin bir Türkiye'de bir ikametgahı olacak. Yerleşik ikametgahı olacak. Aksi halde bu sistemden yararlanamıyorlar.
Yani kendinin olması şart değil, değil mi? Örneğin işte halası, dayısı, amcasının yerini de gösterebilir mi?
Tabii. Yani önemli olan Türkiye'de dayısıyla birlikte, amcasıyla, akrabasıyla, kızıyla, oğluyla, herhangi bir akrabasıyla veya bireysel olarak kendisinin bizzat işte oturduğu, örneğin yazlık almış olabilir ya da memleketinde ev almış olabilir. Bunu yurt dışındaki vatandaşlarımız için söylüyorum. Türkiye'de de böyle bir ikametgah edinerek genel sağlık sigortası kapsamından yararlanabilirler. Aksi halde Türkiye'de yerleşik olmayanların genel sağlık sigortası kapsamında yararlanmaları mümkün görünmüyor. Şimdi aslında tabii bunu şöyle de ayırmamız lazım. Örneğin yurt dışında bir sağlık yardımları sistemine bağlı ise ne olacak? Hiç bağlı değilse ne olacak? Veya hem Türkiye'de hem de yurt dışında bir genel sağlık sistemine tabi ise ne olacak? Bunların hepsi farklı farklı. Bugün işte bu kısa süremizde bu konulara değineceğiz. Şimdi özellikle Türkiye'de örneğin iznini geçirmeye işte 6 ayını burada ya da işte emekli olup da bir kısmını iznini daha doğrusu Türkiye'de geçirmek, bir kısmını yurt dışında yaşamak isteyen ve oraya yerleşik olan vatandaşlarımızın durumları var. Şimdi örneğin onların yurt dışında bir ikametgahları var.
Evet.
Ama Türkiye'de ikametgahları yok. İşte böylesi durumlarda Türkiye'ye geldiklerinde genel sağlık sigortası sisteminden yararlanmak ve sağlık yardımı alabilmek için mutlaka yapmaları gereken bazı işlemler var. Örneğin hem yurt dışında sigorta primi ödeyip hem de Türkiye'ye geldiğinde genel sağlık sigortası kapsamında sigorta primi ödeyen vatandaşlarımız var ise, örneğin bu iki ayrı ülkede iki prim ödeyen vatandaşlarımız var ise bizi iyi dinlesinler. En azından bir tanesini iptal ettirmeleri ve her iki sağlık yardımından da her iki ülkede de yararlanmaları mümkün. Yani hem Türkiye'de hem de örnek veriyorum Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız hem Türkiye'de prim ödemek hem de Almanya'da prim ödemek zorunda değil.
Bu çok önemli.
Kesinlikle önemli. Maalesef buna dikkat etmeyen vatandaşlarımızın bazıları çifte prim ödüyor aslında.
Gereksiz yere.
Kesinlikle. Çünkü uluslararası sözleşmeler var. Örneğin sağlık yardımlarından yararlanmaya ilişkin bizim mütekabiliyet esası dediğimiz, yani karşılıklılık esası dediğimiz bir sözleşme var sağlık yardımlarından yararlanmaya ilişkin. Bu sözleşmeye mesela hangi ülkeler tabi? Türkiye'nin yanında Almanya var, Hollanda var, Belçika var, Avusturya var, Fransa var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var, Makedonya var, Romanya var, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Hırvatistan ve Sırbistan var. Bu ülkelerle karşılıklı sosyal güvenlik sözleşmelerimiz var, imzalanmış yani. Örnek bu saydığımız ülkelerden birinde yaşıyorsa vatandaşımız, o ülkede yatırmış olduğu sigorta primleri var ise ve o ülkede bir sağlık yardımı alıyor ise, bizim o sağlık yardım belgesi aldığına ilişkin belgeyi veya sigorta primi ödediğine ilişkin belgeyi Türkiye'ye geldiğinde, kendi bulunduğu memleketinde olabilir, Kırşehir'de, Çorum'da, Çankırı'da, işte Antalya'da, nerede yaşıyorsa veya nerede iznini geçiriyorsa, bulunduğu yerdeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı il müdürlüklerine bu belgeyi getirip sunduklarında, ayrıca Türkiye'de bir prim ödemeksizin oradaki prim ödemeleriyle buradaki sağlık yardımlarından yararlanabilirler. Bunun dışında illa bunu burada yapmak da zorunda değiller. Örneğin Almanya'da bulunmuş oldukları ülkelerde eğer şey var ise, Çalışma Sosyal Güvenlik Ateşeliği bizim elçiliklerde, konsolosluklarımızın olduğu yerde eğer var ise, o takdirde o elçiliklerdeki, konsolosluklardaki çalışma ateşeliklerine başvurarak da bu belgeyi gösterip kendilerini sistemi kaydettirip Türkiye'ye geldiklerinde de bu sağlık imkanlarından yararlanabilmiş olacaklar.
Aynı şey Türkiye'den yurt dışına gidenler için geçerli mi? Türkiye'de primlerini ödüyorsa, örneğin Almanya'da da onun ödediği primler geçerli mi?
Evet, bu aslında biraz da emeklilikle ilgili soru. Yani çalışma sürelerinin birleştirilmesiyle de ilgili. Bunu başka bir programımızda aslında geniş geniş anlatmakta fayda var.
Daha iyi olur.
Evet.
Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'tan döndü. New York dönüşü açıklamalarda bulunacak. Biz huzurlarınızdan saygı ve sevgilerle ayrılalım ve sözü Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım. Hoşçakalın.